Ayrım 7. 17. Bölüm. Makyaja iyi mi bakayım? Demet. Eve döndüğümde Sinan kanepeye yayılmış spor programını izliyordu. Beni görünce şöyle bir yerinde doğruldu. Pazar geceleri yayınlanan birbirinden megaloman erkeklerin çatık kaşlarıyla çok önemli şeyler söylüyormuşçasına bir pozisyonu saatlerce tartışıp habire kavga ettikleri spor programlarını hiç kaçırmadan izlemesine sinir olduğum için suçüstü yakalanmış gibi hemen başka bir kanala geçti. O bir saniyelik zaman içinde o adamı gördüm. Biraz önce makyajını yaptığım adam konuşuyordu. Benim kocaman televizyon ekranımda. Dur geçme, aç bakayım bizim kanalı. Adamın makyajı nasıl olmuş göreyim, dedim. Hangi adamın, diyerek düğmeye bastı. Hala o adam konuşuyordu. Sakin bir ses tonu vardı. Gülerek bir şeyler anlatıyordu. Biraz koyu olmuş değil mi? Diye mırıldandım. Ne koyu olmuş? Dedi Sinan. Adamın makyajını ben yaptım da makyöz yoktu. Nasıl olmuş diye merak ettim. Kanepeye oturdum. Dikkatle izlemeye başladım. Kim bu adam? Futbolcu mu? Diye sordum. Sinan kısa bir süre merakla bana baktı. Ne futbolcusu Demet? Bora Eren, spor yazarı. İlginç yorumları vardır. Bazen gazeteyi sırf onun için alırım. O da Fenerli, dedi. Ardından hemen iyi olmuş makyajı. Adam sayende yakışıklı görünüyor, diye ekledi. Yakışıklı değil mi sence, diye sordum. Bu yakışıklı mı sence? Değil ama tipik, sevimli bir adam, dedi Sinan ve hemen başka bir kanala geçti. Kumanda aletini alıp yine spor programına dönmek istedim. Nedense bunu yapamadım. Adamın göz altları kırışık ya da torbalanmış gibi duruyordu. Ve bu benim makyajım yüzünden olabilirdi. İyice bakmak istiyordum yüzüne ama yapamadım. Sinan'a niçin spor programını izlemiyorsun diye de soramadım. Tekrar o programa geri dönmek isteyip de dönemediğim için, üstelik dönememem için ortada hiçbir neden yokken bunu yapamadığımdan Sinan'a sinirleniyordum. Adamın makyajını yaptığım için kıskanmış olamazdı. Zaten kıskanmış gibi bir tavrı da yoktu. Kendi yaptığım makyajı görmek istemem de çok doğal bir şeydi. Öyleyse neden bizim kanalın düğmesine basamıyordum? Üstelik bakmak için içim içimi yerken. Kumandayı aldım. Bir numaradan itibaren kanalları geçmeye başladım. Spor programına geldiğimde Bora yoktu artık. Takımların puan durumları yayınlanıyordu. Bir süre durdum. Geçtim. Bir dakika, geri dönsene. Şu puanlara bakayım, dedi Sinan. Bastım yine bizim kanalın düğmesine. Puan durumu bitmişti. Programın yöneticisi, evet Bora, Beşiktaş'ın durumuna ne diyorsun, diye soruyordu. Bora göründü. Aslında Beşiktaş bu yılın en iyi futbolunu oynadı. Ama şanssızdılar, diye konuşmaya başladı. Çok kendinden emin, çok ukala bir tavrı vardı. Anlattıklarını futbolun feysinden anlamayan ben bile bulup söyleyebilirdim. Teknik direktör bilmem kimi oyundan erken çıkartmış, bilmem kimi geç koymuş. Futbolcunun biri iyi koşmamış, karşı takım 10 kişi kaldığı halde bunu değerlendirememiş. Bütün bunlara rağmen bu takım nasıl sezonun en iyi oyununu oynamış, dedim kendi kendime. Doğru söylüyor, iyiydi gerçekten, dedi Sinan. Bu kadar basit şeyler söyleyip bu kadar önemli adam havası yapmayı nasıl beceriyorsunuz şaşıyorum Sinan, dedim. Basit olsa bu kadar insan ilgilenir miydi futbolla, dedi o da. Cevap vermedim. Versem de bir işe yaramazdı. Futbolu eleştiren sevimsiz kadınlar arasındaydım zaten ve bunu tekrarlamak istemiyordum bu gece. Artık başkası konuşuyordu. O da Beşiktaş'ın iyi oynamadığını iddia ediyordu. Buyurun bakalım. Alt tarafı bir oyun bu. Maç da geçmiş, bitmiş. İyi oynasa ne olur, kötü oynasa ne olur? Bir erkeğin kendine önemli süsü vermesinin en kolay ve en keyifli yolu bu işte. Bırak Allah aşkına, yatalım, diyerek televizyonu kapattım. Yatar yatmaz Sinan üstüme yattı. Hani yatakta yüzü koyun yatar gibi üstüme yattı olanca ağırlığıyla. Sen kilo mu aldın, dedim. Hayır, dedi beni öperken. Kafam başka yerlere takılıyordu. Bir dolu şeye. Sinan'ın sırtı ıslaktı ve nedense çok ağırdı. Bitsin istedim. Çabucak inledim. Aslında biraz acele etmiştim. O da inledi sessizce ve bitti. 18. bölüm. Tek sorun para. Sinan. Şu para sorunları olmasa her şey ne kadar iyi gidecek? Ne kadar borçlanmışız? Öde öde bitmiyor. Demet'e de çok borcum var. Ama bu en sona kalabilir. Demet'e ihtiyacı yok nasıl olsa. Acaba bir gün gelecek kimsenin ağız kokusunu çekmeden, yani çalışmadan yaşayabilecek miyim? Nefret ediyorum para kazanmak uğruna insanları hoşnut etmeye çalışmaktan. Hele hesap sormuyorlar mı? En kötüsü de hizmet sektörü. Bir sürü salığı memnun etmek zorundasın. Üstelik bunu yaparken de kibar olmalısın. En aptal soruya bile sabırla cevap vermelisin. Bilgisayar kullanmayı bile beceremiyorlar. En basit şeyi defalarca soruyorlar. Sonra unutup bu kez telefonla soruyorlar. Telefon bağlantısını kurmadan neden internete giremiyorum, olmamış bu diye arıyorlar. Ben de bu aptallara hizmet etmek zorundayım, para uğruna. Loto, toto, piyango, internet bahisleri. Ne bulursam oynuyorum. Çok para kazanmak istiyorum ama çalışmadan. Demet'in işi ne güzel. Gidiyor, önüne gelen yazıları okuyor ve işi bitiyor. Oh, ne ala. Neyse, bugünlerde onun keyfi de iyi. O zaman benim de iyi. 19. bölüm. Tek düze ve yapay bir ses. Selin, Bora. Madem bu gece maç yoktu, keşke sinemaya gitseydik, dedi Selin. Evde oturmayı da özledim. 40 yılda bir hafta sonu evdeyiz, ne güzel işte, dedi Bora. Selin'in hoşuna gitti bu. Hoşuna giden özledim sözcüğüydü. Uzun süredir bu sözcüğü duymamıştı. Ve Bora'nın Selin'i de ilgilendiren bir şeyi, eve özledim demesi onu mutlu etti. Evi özlemek, Selin'i özlemek anlamına da gelebilirdi. Ev özlenir mi hiç? Bora televizyonun karşısındaki kanepeye uzandı. Televizyon kumandasını eline aldı. Kanalları taramaya başladı. Her kanalda haber saatiydi. Özel bir kanalı arıyor gibi görünmüyordu. Hep aynı şeylerden sıkılmışçasına bakıyor, hemen geçiyordu. Birden durdu. Ekranda Demet görünmüştü. İzlemeye başladı. Demet'in o geceki bir gözü boyalı, öteki gözü makyajsız görüntüsü geldi aklına. Güldü. Hiç ekranda göründüğü gibi değildi gerçekten. Belki haber okurken kullandığı tek düze ses, ne söylerse söylesin sesinde en ufak bir iniş çıkış olmaması, bakışlarındaki donukluk, en acıklı haberi bile okusa yüzünde hiçbir duygu belirtisi olmaması ona bu soğuk ifadeyi veriyor olabilirdi. İnsan normalde böyle konuşmazdı. Konuşsa çok tuhaf olurdu zaten. Dora Demet'i o kadar dikkatli izliyordu ki ekrandaki Demet de kendisi gibi bir tuhaf geldi gözüne. Böylesine monoton, ifadesiz bir konuşma aslında ne kadar yapaydı. Tüm haber spikerleri aynıydı. Öyle olmaları gerekiyordu. Ama şimdi ilk kez birini bu kadar dikkatli izliyordu ve böyle dikkat edince de bu yapaylık insana garip geliyordu. Yoksa öylesine oturup haberleri izlediğinde hiçbir spiker ona yapay gelmemişti. Demet'in yüzüne fondöteni sürerken ki halini, sesini hatırlamaya çalıştı. Acaba orada yapay mıydı? Yo, aksine o sırada çok doğal, oldukça sevimliydi. Şu haliyle hiç mi hiç ilgisi yoktu. Sesi de böyle kurulu bebek gibi çıkmıyordu. Hatta o tek gözü boyalı yüzüyle şu görüntüsünden bile daha güzeldi. Ne kadar çok makyaj vardı yüzünde. Selin masaya tabakları koyarken, ''Ne sapık adamlar var yeryüzünde, şu hale bak, olacak şey mi bu?'' dedi. Bora cevap vermedi. ''Nasıl bakıyorsun bu vahşete? Ben artık hiç izlemiyorum bunları. Kapat şunu ne olur.'' dedi Selin. ''Ne olmuş ki?'' dedi Bora. Haberleri izlemediğini fark etti birden. ''Görmüyor musun? Adamı nasıl linç etmişler? Çok mu hoşuna gidiyor bunlar?'' dedi Selin. ''Evet, çok korkunç.'' dedi Bora. O anda dinlemeye başlamıştı. Demet, mahalleli tarafından linç edilen bir adamdan söz ediyordu. Bora öylesine Demet'in görüntüsüne, sesine yoğunlaşmıştı ki ne anlattığının farkına bile varmamıştı. Sonunda Demet'in yüzünde hafif bir duygu belirtisi gördü. Haberin görüntüsünden sonra Sanki Demet'in dudakları "Hiç böyle şey olur mu?" der gibi kıvrılmış, kaşları da aynı hafiflikte yukarı doğru kalkıp inmişti. Belki saniyenin onda biri kadar sürmüştü bütün bunlar. Ama Bora bunu yakaladı. O da saniyenin onda biri kadar bir süre içinde "Keşke Demet'in telefonunu bilseydim. Arayıp yüzünde duygu belirtisi gördüm deseydim" diye düşündü. "Hadi sofraya gel," dedi Selin. "Dur, şu haberler bitsin," dedi Bora. "Otur, sesini duyarsın, eti soğutma," dedi Selin. Bora isteksizce yerinden kalktı. Oysa o haberleri seyretmek istiyordu. Sesini duymak değil. Haberleri izlemek, bitinceye kadar yerinden kalkmamak ya da tabağını alıp televizyonun karşısına geçmek istiyordu. Bu kadar sıradan bir isteği yapamadan yemek masasına geçip oturmak canını sıkıyordu. Böylesine basit bir isteği söyleyememek ve istediğinden vazgeçmek çok can sıkıcı bir durumdu. Televizyon izlemek istiyor, bu isteğini karısına söyleyemiyor ve bunun için de için için sinirleniyordu. "Nasıl iş bu?" diye kendi kendine söylendi. "Neden haberleri izlemek istediğim halde bunu yapamıyorum? Ortada saklayacak hiçbir şey yokken, varmış gibi davranıp, suçlu gibi istediğim şeyi yapamıyorum." Sofraya geldiğinde gergindi. "Ne o, kaşlarını çatmış oturuyorsun? Feneri yenilmiş, spor yazarı gibisin," diye şakalaşmaya çalıştı Selin. "Yok canım, ne alakası var?" dedi Bora. "Baba, baba, baba!" diye koşarak Muratcan geldi yanına. Bora oğlunu kucağına aldı. "Aslanım benim, fenerlim, koçum," diye mıncıklayıp yanaklarını, gıdısını, göbeğini öpmeye başladı. Muratcan, Bora'nın küçültülmüş bir kopyası gibiydi. Her gören hayret ediyordu bu benzerliğe. Selin'e hiçbir tarafı benzemediği için "Sen bunu başka kadından yaptın galiba," diye takılıyordu Bora'ya. Anne, baba, kardeş, eş, sevgili. Hiçbir duyguya benzemiyordu oğluna duyduğu sevgi. Oğlu doğana kadar hayatta vazgeçemediği hiçbir şey yoktu ve bu yüzden kendini çok özgür hissediyordu. Oysa şimdi canımın bir parçası diye sevdiği birisi vardı ve insan canından vazgeçemezdi. Özgürlüğünü kendi iradesiyle rafa kaldırmıştı ve çok mutluydu bundan ötürü. 20. Bölüm. İçime bir şey giymedim. Selin. Bora'nın eve normal yemek saatinde gelebildiği akşamlar o kadar azdı ki. Yabancı maçlar yüzünden çok yolculuk yapıyor. Lig maçları da hafta sonlarına rastlıyor. Hafta içi de genellikle ertesi günün gazetesinin basılmasını beklediği için gazeteden geç çıkıyor. "Ne olur şu gazeteyi ertesi sabah görsen," diyorum. Ya bir hata çıkarsaymış. Meslek hayatım boyunca bu kadar farklı insanla karşılaştım. İşine bu kadar önem verip yücelten, işiyle böylesine özdeşleşen başka bir meslek grubu görmedim. Pek çok gazeteciyle tanıştım. Hepsi de Bora gibi. Sanki onlar olmazsa hiçbir iş yürümez, hayat durur. İster ekonomist, ister magazinci, ister köşe yazarı. Kim olursa olsunlar, öyle bir havaları var ki onlarsız hiçbir şey düzelemez bu ülkede. Bir gün bile yazmamaları insanlık adına bir kayıptır. O yazmazsa başkası yazar oysa, değil mi? Hayır, başkası onlar gibi olamaz. Mutlaka bir yer bulup yazmaları gerekir. Başbakan'a şunu demişler, bakanlara şunu önermişler. Açılışlar, galalar, davetler, dünyanın en önemli kişileriyle tanışmışlar. Bir sürü ünlü kişiye akıl da vermişler üstelik. Zaten herkes onlardan çekiniyor. Belki gerçekten önemli insanlar onlar ama çok abartıyorlar durumlarını. Bora bir gün işsiz kalsa ne olur bunu düşünmek bile istemiyorum. Gazeteden ayrılmamak için tatile bile çıkmayan bir adamı. Gazeteciliği sona erse, işten çıkarılsa mesela, bunalıma girer, hasta olur. Kendini bir hiç hisseder. O yok oluşa katlanamaz. Zaten yapabileceği başka bir şey de yok. Erkekler ünvanlarını kaybettiklerinde büyük bir bunalıma giriyorlar. Çünkü onlar o kendilerine bahşedilmiş ünvanlarla, masalarla, koltuklarla, sekreterlerle var oluyorlar. Bunları kendilerine bahşeden kişi bir gün geri de alabilir. Bunu hiç düşünmüyorlar. Asıl var olmak, bunlar geri alındığında da yok olmamaktır. Bu yüzden ödüm patlıyor Bora'nın başına bir şey gelecek diye. O yüzden Bora'ya pek karışmıyorum. Karışsaydım ne değişecekti ki? Çok çalışıyorlar, çok yoruluyorlar. Günde 500 tane mektup okuyorlar. Doğal olarak eve geç geliyorlar, yorgun oluyorlar. Çok geziyorlar, barlara takılıyorlar gibi nedenlerle onları eleştirmek dünyanın en büyük saçmalığı. Bunu budalalar yapar ancak. Hiçbir şeyden anlamayan salak kadınlar. Gazeteci eşlerine sitem ederler. Biraz olgun bir insan bu yüce mesleğin bir bireyine asla sitem etmez. Onlar olmazsa önce gazete batar, sonra Türkiye. Onlar olmazsa ekonomi de çöker. Sporda, siyasette. Gazeteci eşi kadınlar da yüzlerinde mutlu bir gülümseme, asla yakınmadan adamın gönlü olduğunda eşini koluna takıp gidilen davetlerde mutlu olup, ertesi günü tanıştığı ünlü kişileri eşine dostuna anlatarak gül gibi yaşayıp gidiyorlar. Ben de öyleyim. Evet, sanırım böyleyim. Gazeteci olmak gibi gazeteci eşi olmak da bir ayrıcalık. Hele tanınmış bir gazeteci ise, bakkaldan markete her gittiği yerde insanlar gelip ne olacak bu memleketin hali diye sorunca tanınmış olmanın verdiği gururla bir konuşmaları var ki, Bora'ya ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali diye soruluyor. O da hiç sıkılmadan her soruyu yanıtlıyor. Doğrusu hoş bir şey bu. Onu eleştirmeye bir hakkım yok. Hiçbir zaman değiştirmek için de çabalamadım. Bu yaşta çok iyi bir noktaya gelmiş genç bir adam o. Onu yaptıklarından vazgeçirmeye çalışmak hiçbir işe yaramazdı. Yolculukları, eve geç gelmeleri, arkadaşlarıyla orada burada takılmaları önce hoşuma gitmiyordu elbette. Ama artık alıştım. Çünkü iyi bir insan o. Bunu biliyorum. Bu kez saçımın röflesi biraz fazla kaçtı. Saçımın her tarafı sarı oldu. Boya gibi. Bora hemen fark etti. Nasıl olmuş dediğimde, çok fazla sarı olmuş. Eski hali daha güzeldi. Nedir bu kadınların sarışın olma merakı hiç anlamıyorum, dedi. Erkekler de sarışın kadın merakı var da ondan, dedim ben de. Sen saçını erkekler beğensin diye mi boyatıyorsun, dedi sinirlenmiş ve bunu saklamayan bir sesle. Bu saç boya değil, röfle. Ben de saçımı başkaları için değil, sen beğen diye böyle yapıyorum, dedim. Ben sarışın meraklısı bir erkek değilim. Sen de bana bir kez bile sormadın saçının rengini, nasıl yapacağını, dedi. Biraz şaşırmıştım ve bu tavrının olumlu mu, olumsuz mu olduğunu kestirememiştim. Benimle ilgileniyor muydu, yoksa değişiklik yapmamı istemiyor, fark edilen bir kadın olmamdan hoşlanmıyor, kıskanıyor muydu? Benden hoşnut muydu yani? O gece tuhaf bir şey yaptım. O güne dek hiç yapmadığım ve aslında hiç bana uymayan bir şey. Sabahlığımın içine bir şey giymeden gelip kanepede yanına oturdum. Bakmadı bile. Sonra bir ara hafifçe önüm açıldı. Açılmadı da ben açılmasını sağladım öne doğru eğilerek. Gördü içime bir şey giymediğimi. Bir eliyle yakamı kapatarak, "Üşüyeceksin," dedi. Hiçbir şey hissetmemiş, hiçbir şey anlamamış, hiç etkilenmemişti. Büyük bir olasılıkla geceliğimi giymeyi unuttuğumu sanmıştır. Eğer birazcık düşünebildiyse tabii. Birden kendimi çok kötü hissettim. O aptal kadın dergilerini okuyarak, kocanın ilgisini çekmek metotlarını uygulayan çaresiz, salak kadınlara benziyordum o anda. Neden yapmıştım ki bunu? Ya da madem yapmıştım, neden devamını getirmemiştim? O anda ayağa kalkıp eteklerimi açarak erotik bir dansa başlayabilirdim önünde. Sonra da iki bacağımı açarak kucağına oturabilirdim. Ya da kanepede ona doğru eğilip elimi göğsümden içeriye sokarak baygın gözlerle bakabilirdim yüzüne. Işıkları söndürüp mumları yakar, içimden vücudumun göründüğü sabahlığımla bir kedi gibi ona yaklaşarak pantolonunun fermuarını yavaş hareketlerle açmaya başlar, ağzımla onu uyarabilirdim. Hafif bir müzik koyup elinden tutarak dansa kaldırabilir, bedenimi onunkine yaslayıp çenesini, boynunu öperken onu okşamaya başlayabilirdim. Evet, bunları yapabilir, Üstelik de çok keyif alabilirdim. Yapmadım. Yapamadım değil, yapmadım. O sabahlığın içine iç çamaşırını giymemekle yeterince salak davranmıştım ve bunu da niçin yaptığımı anlayamıyordum. Bunlardan bir tanesini yapsaydım ne olurdu acaba? Aslında ne olabileceğini tahmin ettiğim için yapmamıştım tabii. Düşünebiliyor musunuz? Baygın gözlerle pantolonunun fermuarını açmak için uğraşan bir kadına, ifadesiz bir suratla "Üşüyeceksin." diyen bir adamı. Ayrım sonu, sayfa 70.